Ayrım 31, sayfa 187. Bu bütünleyici çalışmalar zencilerle ilgilenirken diğer kentsel etnik yerleşimlere de benzer ilgiyi göstermeye başlamışlardır. Linda Deck, Doğu Chicago'daki Macar çelik işçileri ve aileleriyle ilgili alan araştırmasında eski ülke halk yaşam biçimlerinin Amerikan kentsel ortamında uygulandığını gözlemlemiştir. Telefon şimdi dağılan etnik grubu bir arada tutmak için bir araç olmakta ve sadece iletişim için değil aynı zamanda ev hanımlarının birbirlerine marçen formülsel kalıplarıyla süslenmiş dedikoduları, rezaletleri ve kaygıları bildirdikleri bir kanal durumuna gelmektedir. Bazı Alman halk bilimciler özellikle Hermann Bausinger 1961-1990 Teknoloji Dünyasında Halk Kültürü, Folk Culture in a World of Technology adıyla yayınlanan eserinde, antika kalıntıları için romantik bir arayışı reddetmekte ve modern yaşam olgusunu kucaklamayı teklif etmektedir. Bausinger kesin olarak doğrulamaktadır ki, endüstrileşmenin zorunlu olarak belirli bir halk kültürünü sona erdireceği konusuna artık inanmamaktayız. Fakat bunun yerine endüstrileşmiş ve kentleşmiş dünyadaki halk kültürünün uğradığı düzeltmelerin ve değişikliklerin izlerini araştırmaya yönelmeliyiz. Bu yeni tür doğrudan problem yönelimli, problem-oriented, halk bilimci, yöntemleri ve amaçları yönünden sosyologdan ayrılmakta ve turizmin toplumsal etkilerini, İsteğe bağlı ortaklıkları, küçük ölçekli sanatları ve zanaat üreticilerini, kentsel halk şarkılarının doğuşunu, popüler tiyatroyu, kitle edebiyatını ve tatil göreneklerini araştırmaktadır. Dipnot, bu konuda daha fazla bilgi ve Ayvalık Şeytan Sofrası ile ilgili bir uygulama için bakınız Çobanoğlu 1999B ve 1999C. Yaşayan geçmişten canlı olarak günümüze gelen süreklilik gösteren izleri araştırmakta ve emanetler, hayatta kalanlar ve çok eski olma olguları bir anlamda daha ikinci planda kalmaktadır. Yakın geçmişin arı, otantik, halk sanatı belki de turist çekme görevi üstlenmekteydi. Eski folklor unsuru göründüğü kadar eski olmamakta ve yeni olan da göründüğünden daha eski olabilmektedir. K. Yapısal halk bilimi kuramları. Yapısal çözümleme yöntem ve kuramlarının tamamının amacı, halk bilimi türlerini evrensel modellere ve formüllere indirgenerek ve böylece zamanla oluşturulacak bir folklor grameri sayesinde, evrensel bazda mukayeseli çalışmaları daha kolay gerçekleştirilebilir kılarak insanlığın kültürel ve zihni gelişimini anlayıp açıklayabilmektir. Yapısalcılık teorisinin halk bilimi çalışmalarında yaygın olarak kabul görmüş, birbirinden bağımsız birkaç temel bakış açısı veya ekolü vardır. Bunlardan birinci grubu, halk anlatılarında yer alan kahraman biyografisini yapısal çözümleme modelleri, ikincisi V. Prop ve üçüncüsü de Levi Strauss'un geliştirdiği bakış açıları oluşturmaktadır. Dipnot, daha önceki bazı halk bilimi kuramları tarihi çalışmalarında Dorson 1963-1972, yapısalçılık altında yer verilen Milman Perry ve Albert Lord'la takipçilerinin geliştirdiği kuramsal çerçeveyi, yapının yanı sıra icra ve irticale yönelik paradigmalarını kendine has yöntemlerle araştırıp yorumlaması ve oral formulaic çerçevenin dışına taşmış olması nedeniyle dünya halk bilimi çalışmalarında genel kabul gören bir anlayışla müstakil olarak sözlü kompozisyon teorisi başlığı altında ele alıyoruz. Halk bilimi çalışmaları tarihinde yapısal kuramın yeri ve önemine dair Alan Dundas'in tespitlerini sıralamak konumuzla ilgili genel bir fikri verebilir. Dundas'e göre öncelikle yapısalcılığın bir folklor unsurunun temel parçalarının organizasyonu veya birbirleriyle olan ilişkilerinin çalışılması olduğunu anlamalıyız. 1978-179. Yapısal çözümleme, prop masalları, Levi-Strauss mitleri çalıştı diye sadece bunlara sınırlı olduğunu düşünmemeliyiz. Yapısalcılık herhangi bir folklor türüne uygulanabilir. Nitekim günümüzde yapısal anlayışın çok geniş bir uygulama alanına sahip örnekleri görülmektedir. Yapısal çözümlemenin problemleri aşağı yukarı hangi tür olursa olsun aynıdır. Problemler en küçük bir yapısal birimin ne olduğunun keşfi veya tanımlanmasıyla bu en küçük yapısal birimlerin geleneksel modelleri oluştururken nasıl birleştiklerinin anlaşılmasıdır. En küçük yapısal birimi ortaya koymadan yapısal bir çözümleme yapmak neredeyse imkansızdır. Doğal olarak en küçük yapısal birimlerin bizzat kendilerinden ziyade onların birbirleriyle olan ilişkileri ve organizasyona yönelik kalıplaşmaları asıl yoğunlaşılan konu olduğu ortadadır. Yapısalcılığın halk bilimine katkıları ise A. Dundas'e göre 3 ana başlık altında toplanabilir. 1978. 1. Tür teorisi, üzerine yoğunlaşan halk bilimcilere türlerin tanımlanmasında geçerli kriterler sunmakta oluşu. 2. İleri sürülen tezlerin kolaylıkla başka kültürlerden malzemeye uygulanabilir veya geçerliliklerinin test edilebilir olması. 3. Bu özellikleri nedeniyle halk bilimcilere çalışmalarında daha somut bir objektif çalışma vasatı oluşturmasıdır. Bu genel girişten sonra yukarıda işaret ettiğimiz üç temel yapısal bakış açısına ve bunlarla ilgili bazı uygulamaların özelliklerini ele almaya başlayabiliriz. A. Kahramanın biyografisinin yapısal çözümleme modelleri. Halk anlatılanlarındaki kahramanların hayat hikayelerinden yola çıkarak onların yansıttığı ortak kalıbı veya formülsel yapıyı ortaya koyma çabaları neredeyse halk bilimi çalışmaları tarihi kadar eskidir. Kahramanlık destanı dairelerinde yer alan kahramanın formülsel kalıbını veya yapısını ortaya koymaya yönelik ilk teşebbüs, 1864 yılında Alman halk bilimci Johann Georg von Hahn tarafından yapılmıştır. O halk anlatıları üzerine çalışırken söz konusu anlatılarda yer alan çeşitli formüller dikkatini çeker ve bunları bir liste haline getirir. Von Hahn tarafından Perseus, Herkules, Oidipus, Amfion ve Zenta ikizler, Leucestus ve Parhaus ikizler, Romulus ve Remus ikizler, Dietrich, Wolf Dietrich, Siegfried, Cyrus, Keyhüsrev, Karna ve Krishna'dan müteşekkil 14 kahramanın biyografisinden yola çıkarak hazırlanan kahraman kalıbı 16 maddeden oluşmaktadır. Ölümünden sonra 1876 yılında yayınlanan Sachwissenschaftliche Studien adlı çalışmada Arischke Aussetzungs- und Rückkehr başlığıyla ve bir tablo halinde yer alan bu çalışma, halk bilimi araştırmaları tarihinde Aryan sürgün ve dönüş formülü olarak bilinmektedir. Bu çalışma daha sonraları Antti Aarne tarafından 1910 yılında geliştirilen masal tipi sisteminin öncüsü olarak da kabul edilmektedir. Dundas 1965-142. Bir başka bakış açısıyla da Hahn'ın çalışması, masalların kalıplaşmış yapısı hakkındaki ilk genelleme Taylor 1964-114 kabul edilmekte ve dolayısıyla da diğer yapısal şemalarla birlikte prop yönteminin de öncülü sayılmaktadır. Dipnot: J.G. von Hahn İstanbul'da Alman konsolosu olarak çalışmıştır. 1884'te yayınlanan kitabının ön sözünde Yanya'da masal toplayacağım duyulduğu zaman Türkiye'nin başlıca büyüklerinden birisi bunun konsolosluk şerefine yakışmayacak bir iş olduğundan halk nazarındaki itibarıma zarar getirebileceğini ileri sürerek bu teşebbüsten vazgeçmemi rica etti. Birkaç Yunanlı dosttan da buna benzer mütalalar işittim demektedir. Bu ifadeler Türkiye'de 19. yüzyıldaki halk bilimi telakkilerini yansıtması bakımından önemlidir. Aktaran Saint-Yves 1951. 1. J.G. von Hahn'ın Aryan Kahramanı Biyografik Modeli. Von Hahn'ın oluşturduğu Aryan Kahraman modeline, Max Müller'in Güneş Mitleri Kuramı doğrultusunda yorumlaması nedeniyle, kuramın geçerliliğini yitirmesinin ardından, akademik çevrelerde yeterince ilgi uyandıramadan unutulmaya yüz tutmuşken, tekrar gündeme gelmesi, İngiltere'de Alfred Nutt tarafından Kelt geleneğine başarıyla uygulanması, İngilizce'ye tercüme edilmesi ve belki de bunlardan da önemlisi Edward Tyler ve takiplerince yapılan çalışmalardır. Fin okulu ve özellikle takipçileri cihetiyle de bir bakıma yapısal kurama olan katkıları nedeniyle taşıdığı öncül öneme sahip olan Aryan sürgün ve dönüş formülü veya Aryan kahramanı biyografik modeli olarak adlandırabileceğimiz bu çalışma şu şekildedir. Doğum. 1. Kahraman gayrimeşru olarak doğar. 2. Annesi ülkenin prensesidir. 3. Babası bir tanrı veya bir yabancıdır. Gençlik. 4. Kahramanın yükselişinin işaretleri vardır. 5. Bu nedenle terk edilmiştir. 6. O hayvanlar tarafından emzirilir. 7. Çocuksuz bir çoban çifti tarafından büyütülür. 8. O yüksek ruhlu bir gençtir. 9. O yabancı bir ülkede hizmet edeceği bir iş arar. Dönüş. 10. O geriye muzaffer olarak döner ve tekrar yabancı ülkeye gider. 11. O gerçek düşmanlarını kılıçtan geçirir ve ülkeyi yönetmeye başlar ve annesini kurtarır. 12. O şehirler kurar. 13. Onun ölüm şekli olağanüstüdür. İkinci dereceden şahıslar. 14. O insest ilişki nedeniyle lanetlenmiştir ve genç ölür. 15. O hakarete uğrayan bir hizmetçisinin eliyle intikam için öldürülür. 16. O daha genç olan kardeşini öldürür. Taylor 1964 115-116, Dundas 1965-143. Yukarıda da işaret edildiği gibi yayınlanış itibariyle von Hahn'ın çalışmalarıyla neredeyse eş zamanlı olan Edward Tyler'ın 1871 yılında İlkel Kültür, Primitive Culture adıyla yayınlanan çalışmasında kahraman mitleri olarak adlandırdığı halk anlatılarında kahramanların ortak bir örneği veya modeli takip ederek oluşturulduklarını ileri sürer. Bu modele göre kahraman doğumdan sonra terk edilir, başka insanlar veya hayvanlar tarafından muhafaza edilir, büyür ve ulusal bir kahraman olur. E. Tyler sadece ortak kahraman modeli oluşturmaya çalışır. Kahramanın veya kahramanların kaynağı, işlevleri ve anlamı Tyler'ın ilgi sahasına girmemiştir. 2. Otto Rank'ın kahraman kalıbı. Yukarıda ele aldığımız psikoanalitik halk bilimi kuramlarında S. Freud okulunun takipçisi olan Otto Rank, geliştirdiği kahraman kalıbını bu kuram doğrultusunda yorumlamıştır. Otto Rank'a göre kahraman, aile ile içgüdüler arası ilişkilerden kaynaklanmaktadır. O kahramanların baba-oğul arası çekişmelerin neticesi olarak oğulların babalarını öldürdüklerini ileri sürmekte ve bu ilişkilerdeki kalıplaşmaların da söz konusu kahraman kalıbının oluşmasını sağladığı düşüncesiyle de kahraman olgusunun kaynağını buna bağlamaktadır. Robert A. Segal'ın 1990 tespitlerine göre Otto Rank'ın geliştirdiği bu kahraman kalıbında özellikle kahramanların hayatlarının ilk yarısı üzerinde durulmaktadır. Dipnot, kahramanın hayatının ilk yarısına değil de ikinci yarısına ağırlık veren bir yaklaşım için J. Jung okulunun takipçisi J. Chample'ın 1949-1959 çalışmalarına bakılabilir. Bu nedenle ve sadece ileri sürdüğü kahraman kalıbına uyan kahramanları nazarı dikkate almakla eleştirilmiştir. 1. Kahraman sıra dışı bir ailenin çocuğudur. 2. Kahramanın babası bir kraldır. 3. Kahramanın ana rahmine düşüş şartları zordur. 4. Kahramanın doğumuna karşı kehanetler ve uyarılar vardır. 5. Kahraman suya bir kutu içinde bırakılır. 6. Kahraman hayvanlar veya iyi insanlar tarafından korunur. 7. Kahramanı dişi bir hayvan veya mütevazi bir kadın emzirir. 8. Kahraman büyür. 9. Ve gerçek ailesini bulur. 10. Babasından intikamını alır. 11. Kahraman halk tarafından tanınır ve kabul edilir. 12. Kahraman rütbe kazanır, yükselir ve onurlanır. Dipnot: Rank 1909'dan aktaran Dandes 1980. 3. Lord Raglan'ın geleneksel kahraman kalıbı. Lord Raglan'ın yukarıda ele alınan mit-ritüel teori adlı kuramı doğrultusunda geliştirdiği geleneksel kahraman kalıbı, esasen söz konusu teorinin çeşitli anlatılara uygulanması ve böylece söz konusu kuramın temel paradigmalarından birisi olan bu kahramanların hiçbirisi tarihsel bir gerçek değildir veya tamamı kurmaca kahramanlardır genellemelerini doğrulama amacını taşımaktadır. Nitekim Lord Raglan bu hususu, aslında geleneğin kahramanının hayatı daha fazla sayıda olaya arttırılabilir. Ben 22 tanesini esas aldım, fakat bir kişi tarafından bunlar kolayca çoğaltılabilir ve olaylar bana geleneğin hikayesinin kurmaca bir hikaye olduğunu, gerçek olaylar olmadığını, fakat dini hüviyeti olan önemli bir kişinin hayatındaki, mesleğindeki ritüel olaylar olduğunu düşündürüyor. Bu şahsiyetlerin hiçbirisinin hikayesi gerçek olayları takip etmez ve benim hayat hikayelerini aktardığım kahramanların hiçbiri gerçek değildir. Sanıyorum ki onların hayatı, onlar gerçekten yaşamışlarsa ve yaşadıkları olaylar ritüel bir karakterin faaliyetleri veya onların hikayeleri ritüel bir tipe uygun hale getirilmek için değiştirilmiştir. Raglan 1998 130-131 şeklindeki ifadesiyle açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle aşağıda verdiğimiz kahraman kalıbının bu teorik yorumlanış zemini daima göz önünde bulundurulmalıdır. Alan Dundas, Lord Raglan'ın çalışmasında kahraman kalıbını uyguladığı Hazreti Musa ve diğer Tevrat'ta geçen İsrailoğullarından peygamberler ve kahramanların yanı sıra dini inançları veya alacağı tepkiler nedeniyle Raglan'ın aynı kalıbı Hazreti İsa'ya uygulamamasını ironik bir biçimde eleştirir ve kendisi bir çalışmasında Raglan'ın geleneksel kahraman kalıbını Hazreti İsa'nın hayat hikayesine başarıyla uygular. Dipnot: Sonucun olumlu olması Raglan'ın yaklaşımı doğrultusunda yorumlanırsa, Hazreti İsa da tarihsel gerçek bir kahraman değildir neticesi ortaya çıkması nedeniyle Lord Raglan'ın kuramı ve kahraman kalıbına yöneltilen en sert eleştirilerden birisi olan bu çalışma için bakınız Dundas 1980. Bütün bunlarla birlikte yazılı ve sözlü kültür geleneklerinde yer alan anlatılardaki kahramanların biyografik bir profilini ortaya koymak ve muhtelif kahramanlar arasındaki yapısal kalıplaşmalara dayalı benzerlikleri, gelenek ve kültüre özel bazda çalışma imkanı vermesi bakımından Lord Raglan'ın geleneksel kahraman kalıbı son derece kullanışlı bir araştırma aracı durumundadır. Nitekim bizim daha önceki bir çalışmamızda Çobanoğlu 1996B, Türk halk bilimcileri tanıttığımız ve Oğuz Kağan ile Ertöştük'e uyguladığımız Lord Raglan'ın kahraman kalıbı dikkat çekmiştir. Aynı çalışmada vardığımız sonuç olan sözlü ve yazılı anlatılarımızdan hareketle Türk kahraman kalıbının oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymamızdan sonra süratle bu yönde ivme kazanan çalışmalar ve çok kısa denilebilecek bir sürede oluşan literatür de bunu ortaya koyacak mahiyettedir. Dipnot: Bu konudaki literatür için bakınız Çobanoğlu 1996B, Ekici 1998, Oğuz 1998-1999, Çetin 1998, Çelik 1999, Gökdemir 1999, Köse 1999A-1999B, Top 1999.